Ayrım 17. Hırsızlar Cumhuriyeti. Scott Lynch. Sayfa 151. İkinci kısım. Kapıyı sıkıca kapat dedi Buzilik Jean geri geldiğinde. Sürgüleyeyim mi? Hayır, yağmuru dışarıda tut yeter. Jean merdivenden indiği sırada sabırda toprak bir bardağı deri bir tulumdan döktüğü açık sarı bir sıvıyla dolduruyordu. İyi bari dedi Loki, en azından ölmeden önce bir şeyler içebileceğim. O ne diye sordu Jean. Acıya karşı birkaç şey dedi sabır. Yani Loki tüm bunlar olup biterken uyuyacak mı? Hiç de bile dedi sabır. Hayır korkarım gözünü bir de kırpamayacak. Kadın bardağı Loki'nin dudaklarına götürdü ve genç adam onun da yardımıyla sıvıyı yutmayı becerdi. ''Iyyyy'' dedi Loki başını iki yana sallayarak. ''Tadı cenazesinden bir hafta sonra ölü bir balıkçıdan alınmış silik gibi.'' ''Epey kullanışlı bir karışımdır.'' diye belirtti sabır. ''Şimdi gevşe, etkisini çabucak hissedeceksin.'' ''Ah'' diye iç geçirdi Loki. ''Haksız değilsin.'' Buzilik masanın yanına bir kova su bıraktı, sonra Loki'nin tüniğini çıkararak üst bedeninin solgun telini ve eski yara izlerini gözler önüne serdi. Gevşek kas demetlerindeki tüm dinçliğin kaybolduğu gün gibi ortadaydı. Buzilik bir bezi ıslatıp Loki'nin göğsünü, kollarını ve yüzünü dikkatle sildi. Sabır ise gri battaniyeyi katladı ve genç adamın alt kısmına tekrar serdi. ''Şimdi sıra geldi belli başlı gereksinimlere.'' dedi bağlı büyücü. Kameranın bir köşesinden cadı tahtasından yapılma süslü bir kutu alırken. Elinin bir hareketiyle kutunun kilidi kendiliğinden açıldı ve kapağının yana kaymasıyla birlikte bir hekimin adet setini andıran küçük nesnelerle dolu tepsiler meydana çıktı. Sabır kutudan ince bir gümüş bıçak seçti. Bununla Loki'nin ıslak saçlarından birkaç tutam kesti ve onları Buzilik'in uzattığı bir çömleğe koydu. Sakallı adam hareket ederken yenleri geriye kaydı ve sol bileğinde dört halka dövmesi olduğu Jean'ın gözünden kaçmadı. ''Sadece birkaç tutam'' dedi sabır. ''En dıştakiler oldukça gür. Aslında bir saç tıraşı olsa fena olmaz.'' Buzilik Loki'nin sağ elinin altına başka bir kase tutarken sabır da genç adamın tırnaklarından kıymıklar yonttu. Loki bir şeyler mırıldandı, başını geriye attı ve iç geçirdi. ''Kan da lazım'' dedi sabır, ''artık ne kadar esirgeyebilirse.'' Bıçağını Loki'nin parmaklarından ikisine batırdı ama genç adamdan hiçbir tepki gelmedi. Buzilik kırmızı damlaları üçüncü bir kasede toplarken Jean giderek daha çok kaygılanıyordu. ''Umarım bu şey bittikten sonra onları saklamayı planlamıyorsundur.'' dedi. ''Jean lütfen'' karşılığını verdi sabır. ''Bu şey bittikten sonra dostun hayatta kalırsa kendini şanslı saysın.'' ''Nahoş bir şey yapmayacağız.'' dedi Buzilik. ''Arkadaşın değerli bir kaynak.'' ''Ya!'' diye homurdandı Jean. ''Bir kaynak ha! Kaynak bir rafa kaldırabileceğin veya bir deftere kaydedebileceğin bir şeydir. Seni gidi tüyler ürpertici yavşak. Onun hakkında böyle konuş!'' ''Jean!'' dedi sabır serçe. ''Kendine hakim ol yoksa ben olurum.'' ''Ey sakinim! Bir kedi yavrusu kadar uysalım!'' dedi iri yarı adam kollarını göğsünde kavuşturarak. ''Bak ne kadar uslu duruyorum! Şimdi ne yapıyorsun?''
''İhtiyacım olan son şey'' dedi kadın. ''Bir üfürüklük nefes.'' Seramik bir kavanozu bir müddet Loki'nin ağzına tuttu, sonra kapağını kapatıp kenara koydu. ''Harika'' dedi Loki mahmurca. ''Şimdi şu boku çıkar içimden.''
''O dediğini pat diye yapamam'' dedi sabır. ''Yaşamı yok etmek onarmaktan çok daha kolaydır. Büyü bu gerçeği değiştirmez. Hatta buna kesinlikle bir tedavi gözüyle bakmamalısınız.''
''Peki ne öyleyse?'' dedi Jean.
''Yanıltmacı'' dedi sabır. ''Zehri bir koruluğun ortasında tüten bir kıvılcım olarak düşün. Kıvılcım tutuşursa Loki ölür. Ona kendini başka bir yerde tükettirmemiz, başka bir şeyi yok ettirmemiz lazım. O güç elinden bir kez alındı mı kıvılcım söner.'' Sabır ile Buzilik sonraki çeyrek saat boyunca tuhaf kokulu siyah bir mürekkeple Loki'nin yüzüne, kollarına ve göğsüne karmakarışık bir çizgiler ağı boyarlarken Jean onları huzursuzca seyretti. Loki zaman zaman homurdansa da eskisinden daha rahatsız bir hali yoktu. Mürekkep kururken Buzilik uzun bir demir şamdan getirip masanın ve panjuru kapalı kıç pencerelerinin arasına koydu. Sabır kutusundan 3 beyaz mum çıkardı. Kamor'da üretilmiş sivri mumlar dedi kadın. Yanında da yine Kamor'dan alınmış demir bir şamdan. Talihsiz dostunla daha güçlü bir bağ kurabilmek için hepsi de çalıntı. Sabır mumlardan birini elinde ileri geri yuvarladı ve mumun yüzeyi bulanıklaşarak ışıldamaya başladı. Buzilik kadının gümüş bıçağını kullanarak Loki'nin kanını, saçlarını ve tırnak kıymıklarını bal mumunun yüzeyine aktardı. Belli başlı gereksinimler Jean'ın beklediği gibi yanlardan akıp gideceği yerde çabucak muma batarak gözden kayboldu. ''Kukla, sana adını koyuyorum.'' dedi Sabır. ''Kan taşıyan seni yaratıyorum. Bir ruhun gölgesi, aldatıcı muhafaza. Sana yaşayan bir adamın bedenini veriyor ama yüreğinin adını gizliyorum. Sen hem olsun hem de değilsin.'' Kadın mumu şamdana yerleştirdi, sonra da Buzilik'le birlikte aynı süreci diğer iki muma uyguladılar. ''Şimdi'' dedi Sabır usulca, ''hiç kıpırdamamalısın.'' ''Kalkıp dans edecek halim yok ya'' dedi Loki. Buzilik eline bir kangal halat aldı ve kadınla beraber genç adamın belini ve ayak bileklerini birkaç kez sararak onu masaya bağladılar. ''Bekleyin'' dedi Loki onlar işlerini bitirirken. ''Başlamadan önce Jean'la biraz yalnız kalmak istiyorum. Biz birlikte anılmak istemeyebileceğiniz bir tanrının kullarıyız.'' ''Sırlarınıza saygı duyuyoruz'' dedi Sabır. ''Fakat oyalanmayın ve hazırlıklardan hiçbirini bozmayın.'' O ve Buzilik kameradan çıkıp kapıyı arkalarından çektiler. Jean dostunun yanına diz çöktü. Sabırın bana içirdiği o şey bir süre kafamı bulandırdı ama sanırım biraz kendime geldim dedi Loki. Hiç bundan daha gülünç göründüğüm olmuş muydu?
Gülünç görünmediğim bir an hiç oldu mu ki?
Siktir git dedi Loki gülümseyerek. Şu Endlicht gemidir nedir?
Endlicht Gelaben.
Hah, bahsettiğin şu Endlicht Gelaben boku. Sadece tepemi mi attırmaya çalışıyordun yoksa ciddi miydin?
Tepeni attırmaya çalışıyordum elbette. Jean yüzünü buruşturdu. Söylediklerimde ciddi miydim? Sanırım evet. Peki haklı mıydım? Bilmiyorum. Umarım değilimdir. Ama dünyadaki her şeyden suçluluk duymaya karar verdiğin zaman çekilmez, sefil bir velet olup çıkıyorsun. Bunun kayıtlara geçmesini istiyorum.
Beni dinle Jean. Ölmeyi gerçekten de istemiyorum. Belki bu yüzden ödleyin tekiyimdir. Büyücüler hakkındaki sözlerimde ciddiydim. Onların avuçlarından para almaktansa yüzlerine işemeyi yederim. Ama ölmek istemiyorum, istemiyorum.
Sakin ol dedi Jean, rahatla. Bunu ispatlamak için yapman gereken tek şey ölmemek.
Bana sol elini ver. İkili tokalaşırcasına el ele tutuştu. Loki genzini temizledi. ''Madrabaz bekçi'' dedi. ''İsimsiz 13. hizmetkarın sana sesleniyor. Şu anda tek tek sayamayacağım kadar çok kusurum olduğunu biliyorum.'' Loki öksürdü ve ağzına bulaşan taze kanları sildi. ''Ama sözlerimde ciddiydim. Ölmek istemiyorum. Bu şekilde gerçek bir kavgaya tutuşmadan olmaz. O yüzden eğer münasip görüyorsan teraziyi bir kez daha lehime çevir.'' ''Kahretsin, benim için değilse bile bunu Jean için yap. Belki senin gözünde daha sağlam bir itibarı vardır.''
''Bunu umut dolu kalplerle diliyoruz.'' dedi Jean. Sonra da tekrar ayağa kalktı. ''Hala korkuyor musun?''
''Altıma kaçıracak kadar.''
''Masayı batırmaman için altına bir bez bağlarız.''
''Götoş!'' Loki gözlerini yumdu. ''Çağır şunları. Bu işi bir an önce bitirelim.''
3. Kısım. Jean saniyeler sonra Sabır ile Buzilik'in Loki'nin her iki yanına geçmesini seyretti.
''Düşçeliği çıkar'' dedi kadın.
Buzilik elini tüneyinin içine soktu ve gümüşü bir kolye çıkardı. Fısıldadığı bir buyrukla birlikte hem kolye hem de zincir dalgalanarak parlak bir sıvıya dönüştü. Ardından adamın parmaklarından aşağı aktı ve avucunda toplanarak titrek bir top halini aldı. ''Civa mı?'' diye sordu Jean. ''Alakası yok.'' dedi Sabır. ''Civa onu kullananların aklını zehirler. Düşçelik bizim eserimizdir. Düşüncelerimize göre şekil alır ve su kadar zararsızdır. Çoğu zaman.'' Her iki büyücü de kollarını masanın üstüne uzattı. Buzili'nin avucundaki ışıltılı kütleden incecik düşçelik demetleri fışkırarak kayarcasına ilerledi ve adamın parmaklarının arasından döküldü. Bu demetler Loki'nin göğsüne çarptığında etrafa saçılmayıp katılığını korudu. Esrarengiz madde su gibi hareket etmesine rağmen akışı bir rüyadaymışçasına yavaştı. İncecik gümüşü akıntılar Loki'nin göğsüne boyanmış siyah çizgileri takip etti. Sıvı metal iplikler yılan kavi bir şekilde kayarak en ufak kıvrıma ve sarmala kadar tüm çizime yayıldı. Hassas iş nihayet tamamlandığında ve son düşçelik zerresi de Buzili'nin elinden düştüğünde Loki'nin tenindeki her çizgi incecik ve kıpırtılı bir gümüş tabakasıyla kaplıydı. ''Bu kendini biraz tuhaf hissetmene neden olacak?'' dedi Sabır. O ve Buzili yumruklarını sıktılar. Karmaşık düşçelik örgüsü derhal binlerce farklı noktadan havaya fışkırarak Loki'nin tenini patlarcasına terk etti. Genç adam kasılıp sırtını masadan kaldırdığında büyücüler tarafından nazikçe geri bastırıldı. Düşçelik iğnelerden oluşan bir orman gibi aşağı çöktü. Loki'nin göğsü metalik bir kirpinin saldırısına uğramışçasına boyalı çizgiler boyunca kan akıtmaksızın uzanan saç teri inceliğindeki sayısız iğneyle kaplıydı artık. ''Soğuk'' dedi Loki, ''çok soğuk.'' ''Düşçelik olması gereken yerde'' dedi Sabır. Ardından Loki'nin nefesini topladı, kavanozu alıp Şamdan'a yaklaştı. ''Kukla, seni tutuşturuyorum.'' Kavanozu açıp üç mumun önünde gezdirdi. ''Nefes paylaşan, sana yaşayan bir adamın soluğunu veriyor ama yüreğinin adını gizliyorum. Sen hem osun hem de değilsin.'' Sağ elinin bir hareketiyle üç mumun fitili aynı anda yanarak titrek bir beyaz aleve boğuldu. Kadın bunun ardından Loki'nin yanındaki eski yerini aldı ve Buzilik'le beraber sağ ellerinin parmak uçlarını genç adamın göğsünün üstünde bitiştirdiler. Sabır'ın daha evvelden kullandığı gümüş iplik tekrar ortaya çıktı ve Jean'ın güçlükle takip edebildiği hünerli hareketlerle iki büyücü ellerini bir kedi beşiğinde birbirine bağladı. Şahinci'nin de böyle bir gümüş iplik kullandığını hatırlayan Jean ister istemez ürperdi. Bu iş de bitince Sabır ve Buzilik boştaki ellerini Loki'nin kollarına koydu. ''Şimdi Loki'' dedi kadın, ''ne olursa olsun utancını ve öfkeni unutma. Gerekirse bana öfke duy. Benden, oğlumdan ve Kartain'deki bütün büyücülerden, tüm bendiğinle nefret et. Yoksa bu masadan canlı kalkamazsın.'' ''Gözümü korkutmaya çalışmaktan vazgeç'' dedi Loki. ''Bu iş bittiğinde görüşürüz.'' ''Madrabaz bekçi'' diye kendi kendine mırıldandı Jean. ''Loki'nin duasını duydun. Şimdi de benimkini duy. Gandolo, Servet Baba, ben tüccarların çocuğu olarak dünyaya geldim ve hatırlanmak için yalvarıyorum. Vena Porta, çift yüzlü hanım, bugüne kadar muhakkak bize bakıp bakıp eğlenmişsindir. Şimdi de sen bize gülümseyiver. Bağışlayıcı ve merhametli Pere Landru, sana gerçekten hizmet etmemiş olabiliriz ama ismini Kamor'daki her dudağa zikrettirmişliğimiz var.'' Ağza Guilla diye fısıldadı, alnından aşağı bir kaygı terinin aktığını hissederek. ''Hanımların en şefkatlisi, eteklerinin altına azıcık göz atmış olabilirim ama kalbimin temiz olduğunu bilirsin. Lütfen bu gece başka bir yerde acil bir işin çıksın.'' Ensesinde bir kaşıntı hissetti. Daha önce Şahinci'nin huzurundayken ve Talverra'nın gece çarşısında büyücüler ona ve Loki'ye eziyet ederlerken de aynı ürkütücü hisse kapılmıştı. Sabır ile Buzilik derin bir konsantrasyon içindeydiler. Ah diye bir nida attı Loki. Ah! Ağzında metalik bir tat biriken Jean öğürdü. Fakat boğazının kurumuş olduğunu fark etti. Damağı da zımpara kağıdı gibi pütür pütürdü. Tükürüğü de ne olmuştu?
Cehennemler aşkına dedi Loki sırtını kasarak. Ah bu soğuktan da beter.
Kameradaki duvar kalasları sanki gemi bir fırtınaya yakalanmışçasına gıcırdadı. Lakin Jean'ın tüm hisleri ona göğe bakanın her zamanki gibi yavaşça ve kayarcasına ilerlediğini söylüyordu. Ardından zangırtılar geldi. İlk başta hafiftiler. Fakat çok geçmeden sarı simyasal fenerler titremeye, odanın gölgeleri oradan oraya savrulmaya başladı.
Loke'den bir inilti yükseldi. Sabır ile Buzilik öne eğilerek onun kollarına bastırdılar ve bitişik elleriyle gümüş ipliği karmaşık bir düzende kah bağlayıp kah çözdüler. Yaptıkları şey sakin şartlar altında bakanı adeta büyülerdi. Lakin Jean'ın sakinlikle alakası yoktu. Midesi sanki bozuk istiridye yemiş de şimdi kusmak istiyormuş gibi şiddetle bulanıyordu.
Kahretsin diye fısıldadı iri yarı adam ve tıpkı söz verdiği gibi elini ısırdı. Hissettiği acı giderek artan mide bulantısını bastırmasına yardımcı olduysa da odanın atmosferi giderek daha da tuhaflaşıyordu. Fenerler artık fokur fokur kaynayan çaydanlıklar gibi takırdıyor, mumların beyaz alevleri hissedilmeyen bir esintide hiddetlenip dans ediyordu.
Loki öncekinden daha yüksek bir inilti koyverdi ve iplerine yüklenirken göğsüne gömülü binlerce farklı gümüşü ışık noktası ürkütücü bir sanat eseri yarattı. Önce bir cızırtı sonra da kamçımsı bir şaklama duyuldu. Simyasal fenerler paramparça olarak kabinin dört bir yanına cam kırıkları ve kükürt kokulu buharlar saçtı. Fener kırıkları etraflarındaki zeminde takırdarken Jean irkildi. Bağlı büyücüler ise geriye doğru sendeledi.
''Pek çok kez zehirlendiğim oldu.'' dedi Loki durduk yerde.
''Yardım et.'' diye fısıldadı Buzilik güçlükle.
''Nasıl? Neye ihtiyacın var?'' diye sordu Jean bedenini tekrar ele geçiren bir mide bulantısına kapılınca duvara tutunarak.
''Sen değil.''
Kameranın kapısı güm diye açıldı. Loki'nin sedyesini gemiye taşıyan hizmetkarlardan biri ıslak pelerinini çıkararak merdivenden aşağı indi. Ellerini buzu iliğin sırtına koydu ve yaşlı adamı fiziksel bir güce karşı desteklercesine ayaklarını sıkıca yere bastı. Mum alevleri titreşirken gölgeler kamerada çılgınca savruldu. Bulantısı daha da artan Jean dizlerinin üstüne çöktü. Havada, güvertede, duvarlarda, hatta Jean'ın kemiklerinde tekinsiz bir titreşim vardı. Kendisini tüm çarkları dönen devasa bir mekanik düzeneye yaslanırmış gibi hissediyordu. Gözlerinin arkasında titreşim iyice artarak bir sıkıntı olmaktan çıktı ve acı vermeye başladı. Sanki kafatasında mahsur kalan bir böcek çılgına dönmüş bir halde ısırıyor, çırpınıyor ve önüne ne çıkarsa ona kanatlarıyla vuruyordu. Bu berbat hislerin baskısına daha fazla dayanamayan Jean başını öne eğip kustu. İşini bitirdiği sırada kusmuğun yanında koyu renkli ince bir çizgi belirdi. Burnu kanıyordu. Öksürdüğünde ağzından bir dizi küfre ilaveten son yediği yemeğin asitli tadı döküldü ve ayağa kalkacak gücü kendinde bulamamasına rağmen artık neler olduğunu görmeye yetecek kadar başını kaldırabiliyordu.
''Bu senin ölümün kukla, sen hem osun.'' diye çatlak bir sesle haykırdı Sabır, ''hem o değilsin.''
Kırılan ilik kemiklerini andıran bir çatırtı yükseldi ve üç mum alevi Jean'ın ellerini yutmaya yetecek kadar harlandı. Sonra alevler siyaha çaldı. Bakana acı veren gece karanlığı kadar koyu bir siyaha. Bu manzara karşısında gözlerinde sıcak yaşlar boşalan Jean irkilerek başını çevirdi. Siyah alevlerin ışığı donuk griydi ve kamerayı durgun bir mezarlık suyunun tonuna boyuyordu. Geminin kalaslarından yeni bir zangırtı geçti ve Buzili'nin arkasındaki genç bağlı büyücü ansızın burnundan kanlar fışkırarak masadan geriye sendeledi. O yere devrilirken az önce kıç güvertesinde duran kadın ellerini doğaüstü ışığa karşı gözlerine siper ederek kapıdan içeri girdi. Tökezleyerek bir duvara çarpsa da dengesini korudu ve kulağa sert gelen bilinmez bir dilde hızla zikretmeye başladı. Kahrolasıca gemiyi kim idare ediyor diye düşündü Jean. Tüyler ürpertici gri ışık, kalp atışlarına uygun bir hızla zonklar ve havanın ta kendisi sıtmaya yakalanmışçasına ısınarak yoğunlaşırken. ''Al bu ölümü, sen hem osun'' dedi buzilik boğuk bir sesle, ''hem de o değilsin, bu ölüm senin.'' Kara tahtaya sürten tırnakları andıran bir ses duyuldu. Ardından Loki'nin iniltileri çığlıklara dönüştü. Jean'ın hayatı boyunca duyduğu en yüksek, en uzun çığlıklara. 17. ayrımın sonu. Sayfa 158.